Ayrım 10, sayfa 95. Ebu Garib. Dezenfekte edilmiş ortamın rahatsız edici keskin kokusunu yavaş yavaş içine çekti. Daha gözlerini aralayacak gücü kendinde bulamıyordu. Zımparaya dönmüş, kuru dilini dudaklarında gezdirdi, aldığı tattan midesi bulandı. Gayri ihtiyari ayaklarını, ayak parmaklarını hareket ettirdi. Problem yoktu. Nerede olduğuyla ilgili herhangi bir fikri de yoktu. Daha doğrusu kafasının içinde tüm düşünceler birbiri içine girmiş, hafızasındaki resimler birbiri üzerine geçmişti. Trafik kazası mı? Diye düşündü. Hala en ufak bir fikri yoktu. Bütün gücünü kullanıp gözlerini araladı. Aydınlık göz bebeklerini yaktı, gözleri hemen kapandı. Derin birkaç nefes aldı. Kendine biraz zaman verdi. Bu sefer gözlerini yavaş yavaş araladı. Işığa alışan göz bebekleri büyüyerek tepki gösterdi. Gün ışığının kuvvetli etkisiyle birkaç damla yaş yanaklarına doğru süzüldü. Etrafındaki objeler yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor, duyuları objeleri tanımlayabiliyordu. Üzerine beyaz bir örtü örtülmüş, boynuna kadar çekilmişti. Kas ağrıları ince ince iğneleyen sızısı içinde örtüyü üzerinden atmaya çabaladı. Kolundan yayılan keskin acı hareket etmesini imkansızlaştırdı. Boynunu ürkerek dikkatlice yana yatırdı. Yatak başının hemen yanında üzerinde yeşil grafikleri, sayılar bulunan bir monitör ve vücuduna bağlanmış kabloları gördü. Hiçbirini hissetmiyordu. Askıya asılmış serumu gördü. Damla damla damarlarına boşalıyordu. Hastanedeydi. Ama ne için olduğuna dair herhangi bir fikri yoktu. Karmakarışık. Her şey çok karmakarışıktı. Odada üzerinde yattığı tek bir yatak vardı. Hemen ileride metalden yapılmış üç çekmeceli bir dolap duruyordu. Tam karşısında mavi renge boyanmış duvarda basit, bilindik manzara resimlerinden biri asılmıştı. Ortalık dikkat çekici şekilde temizdi ve o kesif alkol kokusu her zamankinden kuvvetli hissediliyordu. Pencereye doğru baktı. Öğlen güneşi odanın içindeydi. Başının üzerindeki metal aksamlardan yansıyıp gözlerini alıyordu. Yalnız dikkat çekici olan pencerenin dışında güneş ışıklarının üzerine vurmasıyla beyaz yatağına aksi düşen kalın demir parmaklıklar. Hiçbir anlam veremedi. Elini üzerinde sadece iç çamaşırlarının bulunduğu vücudunda gezdirdi. Kolunda kalın bir bandaj vardı. Karnı üzerindeki sargılara dokunduğunda acı bütün vücuduna yayıldı. Dikkatlice baldırlarını, dizlerini kontrol etti. Kasları beyninin emirlerine tam manasıyla itaat etmiyordu ama geçen her saniye kaslarının hareketi daha az acı veriyordu. Tüm gücüyle yatağında doğrulmaya çalıştı. Bedenine yapıştırılmış elektrotların ucuna bağlanmış kablolar yerlerinden ayrıldı. Üzerinde yeşil numaraların bulunduğu monitörden kesik bip sesleri yükseldi. Ayağındaki bağı, kalkmasına mani olan ağırlığı işte o zaman fark etti. Sağ ayak bileğinden ince metal bir zincirle ayak ucundaki demirlere bağlanmıştı. Birkaç saniye içinde kapalı kapının ardından anahtar sesleri geldi. Demir kapının kilidine oturan anahtar döndü, kapı gürültüyle açıldı. İçeri beyaz, klasik kıyafetleri içinde bir hemşire heyecanla odaya daldı. İngilizce, "Hey, siz ne yapıyorsunuz? Yerinizden kalkmamalısınız," dedi. Kadın adamı yatağına soktu. Adam hiç tereddütsüz kadına uydu. "Neredeyim ben?" Sesi çatal çatal çıktı. Dilindeki acı tat yerli yerindeydi. "Lütfen yerinizden kalkmayın. Şimdi yetkililerini çağıracağım. Sorularınıza onlar yanıt verirler. Su, bana su verin." Kadın metal çekmecelerin üzerindeki cam sürahiden bir bardak suyu yatakta yatan adama içirdi. Sonra ikincisini. Yorgun beden sünger gibi ihtiyacı olan suyu emdi. Birazcık rahatladı. Kadın elindeki sürahiyi yerine bırakıp odadan çıktı. Kapının kilidi anahtar şıkırtıları arasında bir kez daha neler oluyordu? İstediği cevaplar için fazla beklemeyecekti. Aradan bir dakika geçmeden demir kapıdan yükselen metal sesleri odada yankılandı. Beyaz önlüklü hemşire ile birlikte üç adam içeri girdi. Göbeği beyaz önlüğünden taşmış bir doktor ve üniformaları içinde iki asker. Askerler hiçbir şey söylemeden ayakta dikilip doktora yol verdiler. Doktor elinde stetoskop soğuk metal ucunu adamın vücudunda gezdirdi. Kollarının dirseklerinden ve bileklerinden büktü. Sonra kolundaki bandajı söküp yaranın haline baktı. Üzerindeki beyaz örtüyü bir kenara çekip bacağındaki yarayı da kontrol etti. Hemşireye bir şeyler söyledi. Hemşire yatağın başındaki ilaç kutularından birini alıp adamın yaralarına sürüp tekrar bandajladı. Doktor olanı üniformalılara dönüp bir şeyler söyledi. Sonra adamın yaralarını tekrar bandajlayan hemşireyle birlikte odadan çıktılar. Bu sefer kapıdan kilit sesi gelmedi. Askerlerden bir tanesi, ki büyük olasılıkla rütbesi daha düşük olanı, diğerinin birkaç adım arkasında hazır oldaydı. Diğerinin göğsünde birkaç tane renkli apolet göze çarpıyordu. Öndeki İngilizce konuşmaya başladı. ''Merhaba Gökhan Bey, şu anda nerede olduğunuzu biliyor musunuz?'' Kendine geldiğinden beri bu konuda düşünmüştü Gökhan. Ama beyninde netleşen herhangi bir şey yoktu. Gökhan'ın bakışlarından cevabını alan asker söze devam etti. ''Sanıyorum geçici bir şey. Doktorlar çok iyi olduğunuzu söylediler. Ben size kısaca anlatayım. Afganistan'da askerlerimizle girmiş olduğunuz çatışma sonrası siz ve arkadaşınız ele geçirildiniz. Şu an gerekli mercilerden gelecek cevaplara kadar tutuklusunuz. Doktorlar bugünün akşamı sizi de diğer misafirlerimizin yanına alabileceğimizi söylediler. Şimdi iyice dinlenmenize bakın.'' Gökhan'ın dudaklarından kelimeler zorlukla döküldü. ''Neresi burası?'' ''Şu an Ebu Garip hapishanesinde tutuklu bulunuyorsunuz.'' Ardından demir kapının metalin betona sürtündüğünde çıkan sesi ve kilidin yerine oturma tıkırtısı geldi. Beyninde resimler, sesler, renkler, parlamalar uçuşuyor, bütün bu karmaşanın ortasında bir resim netleşmeye başlıyordu. Mert'le birlikte koşmaları, kurşunların sinir bozan vızıltıları, sıcak, kulakları sağır eden patlamalar ve karanlık. Mert, o nasıldı acaba? Bu belalı yere nasıl gelmişti? Yapması gereken bir şey olduğunu hatırlıyordu. Hem de çok acelesi vardı. Birilerini uyarmalıydı ama kimi? Neden uyarmalıydı? Hepsinin cevabını biliyordu. Her şey dilinin ucundaydı. Ama bir türlü söyleyemiyordu. İçindeki sıkıntı her saniye artıyordu. Bunun anlamı zamandı. Yapması gereken şey aceleydi. Geçen zaman aleyhineydi. Birkaç saat sonra daha önce bandajlarını değiştiren hemşire ve iki üniformalı asker içeri girdiler. Kadın, hastası nakledilmeden önce bir kez daha kontrol etmek istemişti. Yaralarına baktı. Durumunun gayet iyi olduğunu, hızla iyileşeceğini söyleyip odadan çıktı. Askerlerden bir tanesi yatağa bağlanmış bileğini çözdü. Bu sırada diğeri elinde daha kalın ve uzun bir zincir hazırlıyordu. Masaya bıraktıkları turuncu renkli kıyafetleri giymesini istediler. Gökhan, çok yavaş hareketlerle sadece sağ elini kullanarak pantolonu giydi. Üzerini giyerken bir asker yardımcı olmaya çalıştı. Gökhan adamı öyle bir baktı ki, üniformalı hemen geri çekilip gayri ihtiyarı elini silahının tetiğine götürdü. Çektiği acı yüzünü buruşturdu. Zinciri hazırlamış olan asker eğilip adamın iki bileğine iki yanındaki kelepçeleri taktı. Silahının namlusunu kapıya doğru uzatıp hareket etmesini işaret etti. Gökhan yavaşça doğruldu. Kısa adımlarla kapıdan dışarı çıktı. Ne kadar zamandır hareketsiz yattığını bilmiyordu. Ama sanki bacakları vücuduna ağır geliyor, her biri hissiz kalas parçalarına dönüşüyordu. Birbiri ardına ayaklarını sürüyerek geniş merdivenlerden aşağı indiler. Dışarıda haki renklere boyanmış bir jip duruyordu. İki askerle birlikte jipin arka kısmına oturdu. Gürültülü dizel motor aracı hareket ettirdi. Birkaç kilometre gitmemişlerdi ki araç sarsıntıyla durdu. İki asker önden aşağı atladılar. İnmesi için el uzattılar. Her zamanki işbirliksiz tavrıyla aracın stepnesine dayanıp kendini yere bıraktı. Acı. Yerinde doğrulup namlunun işaret ettiği binaya doğru ayaklarını sürmeye başladı. Toprak renginde yerin uzantısı gibi duran binaya girmeden durdu. Sanki içinde ne kadar oksijen varsa ciğerlerine doldurmak istercesine derin derin soludu. Kapının birkaç metre ötesindeki nöbetçiyle göz göze gelip başını anlamlı anlamlı salladı. Asker şaşkınlıkla yeni gelen hükümlünün içeri girişini izledi. Sürgülü demir kapı rayların üzerinde binanın üzerine, ışığın sıcağın üzerine kapandı. İçeride duvar kenarlarına sıralanmış, üzerleri kağıt tomarları bulunan, kağıt çekmeceleri dolmuş genişçe bir odaya girdiler. Masaların sadece birisinde üniformalı bir asker birkaç dosyayı elinde tutmuş, dikkatsiz dikkatsiz inceliyor, Odayı dolduran sigara dumanının sahibi izmaritle oynuyordu. Adamlar içeri girince isteksizce yanlarına gelip Gökhan'ın üzerini aramak için elindeki copla bacaklarına hafifçe vurdu. Gökhan bu dokunmayı hissetmemişti bile. Yanındakilerine bir numara söyleyip masasına döndü. Askerlerden biri silahının ucuyla yürümesi için Gökhan'ı dürtükledi. Odanın sonunda ilk demir kapıların açılmasıyla hapishanenin gerçek yüzüyle karşılaştı. Demir parmaklıklar uzunca taş koridora açıldı. Kendi ayak sesleri, uzaklardan gelen demir kapıların sürtünmeleri, yüksek sesle boğuk kahkahalar duvarlardan yankılanıp kulaklarına ulaştı. Koridorun sonunda kilitli parmaklıklı bir başka kapı karşıladı onları. Geniş, kıvrılarak aşağı inen taş merdivenler aşağıdan gelen boğuk seslere biraz daha yaklaştırdı. Sonra demir bir kapı, bir kapı daha. İncecik bir koridora girdiler. Duvarlardaki taze badana hala kokusunu kaybetmemişti. Yerlere karo taşlar döşenmişti ama aşırı kullanım nedeniyle kararmışlardı hemen. Koridor boyunca karşılıklı demir kapılar sıralanıyordu. Kapıları dar, baş hizasında demir parmaklıkları olan paslı metal duvarlar. Askerlerden biri geniş cebinden bir tomar anahtarı şıkırdatarak elinde gezdirmeye başladı. Doğrusunu bulunca kilide yerleştirdi, kapı itirazsız açıldı. Gökhan zorluk çıkarmadan sakince içeri girdi. Ayağındaki prangalar çıkarılıp kapıyı üzerine kapattılar. 10 metrekarelik hücresi bütün soğukluğu ile onu karşıladı. Beton yükseltinin üzerine serilmiş sünger yatağı, metal klozet ve yine metal bir lavabo küçücük odasını tıka basa doldurmuş gibiydi. Etrafında birkaç kez dönüp her santimetresini inceledi. Penceresiz 4 duvar. Sünger yatağının üzerine oturdu. Başını avuçları içine alıp düşüncelere daldı. Neden buradaydılar? Bunları düşünüp analiz etmeye hiç vakti olmamıştı. Her şey çok hızlı olup bitmişti. Düşünceler içini kemirip durduysa da olanlara mantıklı bir açıklama getiremedi. Bir yerlerde bir aksilik var deyip durdu kendi kendine. Yakalandıkları haberi nerelere ulaşmıştı? Ulaşmış mıydı? Daha önemlisi Mert nasıldı? Onun da hücrelerden birine konduğunu söylemişti askerlerden bir tanesi. Demek ki durumu iyiydi. Gerçi bu adamlara zerre kadar güvenmiyordu ya. Aradan birkaç saat geçmeden hücrenin demir kapısının sürgülü alt kısmı vızıltıyla sürgüsü üzerinden kayıp açıldı. Koridorun beyaz ışığı biraz daha doldu odaya. Küçük metal tepsi içinde bir tabak yemek, bir somun ekmek ve bir bardak su yere kondu. Ardından metal kapak kapandı. Gücünü toparlaması gerekiyordu. Olanların hesabı nasıl olursa olsun sorulmalıydı. Ve bunun için güçlü olmalıydı. Lezzetsiz, tatsız yemeğe aldırış etmeden tabağı silip süpürdü. Boş tepsiyi kapının ağzına itip ardından dinlenmek için yatağına uzandı. Bu şekilde zaman daha hızlı geçer diye düşündü. Ne de olsa bazı şeylerin açıklığa kavuşması sadece zaman meselesiydi. Duvarlar üzerine geliyor, kapatıldığı bu beton kapanı paramparça etmek istiyordu. Neredeyse 30 saattir koridordan sızan beyaz ışıktan başka hiçbir şey görmemişti. Sızan zevksiz, can sıkıcı ışığa alışan gözleri onu sadece bu karanlık deliğin bir aksesuarı gibi algılıyordu. Hapishanenin içinden korkunç çığlıklar yükseliyordu. Birilerine çok kötü davranıldığını duyuyordu ama yapacak bir şey yoktu. Dayanamadı, dışarıda onu duyan, duymayan kim varsa hepsine birer küfür yolladı. Gırtlağının yanması dinince nefes nefese koridordan boğuk bir bağırtı duydu. O da kim be? Ne o, rahatsız mı ediyorum? Bu otelde senden başkaları da kalıyor ahbap. Gökhan'ın sesi taş duvarlar ve yerdeki karolara çarpıp Mert'in hücresine ulaştı. Gökhan! Neredeyse bir çocuk kadar sevinmiş gibi çığlık çığlığa bağırdı. Buradayım dostum, nasılsın? Ben iyiyim. Senin hastanede olduğunu duydum. O cehennemden sağ çıkabileceğini sanmıyordum. Evet, ben de senin için aynı şeyleri düşündüm. Bu daha ne kadar sürecek böyle? Bu şerefsizler bizi tanımıyorlar mı? Umarım tanımıyorlardır. Sence o yaşlı Afgan'ın işi mi? Sanmıyorum. Yani tabii ki işin içinde. Ama adamdan kopan parçaları sen de gördün. Evet ve şimdi bunun için hiç de üzgün değilim. Hey baksana, sana bir şeyler söylemediler mi? Yani ne olacak, mahkeme ıvır zıvır? Bilmiyorum dostum, biraz sabırlı olmalıyız. Bizimkilerin çoktan haberleri olmuştur ve harekete geçmişlerdir. Gökhan sessizce Mert'in duymayacağından emin şekilde devam etti. Umarım. Sonraki birkaç saatlerini birbirlerine laf atıp eğlenmeye çalışarak geçirdiler. Koridora açılan demir kapı rayları üzerinde yavaş yavaş açılıp büyük bir tangırtıyla yuvasına oturdu. İkisi de yankılanan sesin karşısında ayaklanıp sessizliklerini koruyarak dikkat kesildiler. Önce Mert'in kapısı açıldı. İki asker kollarına girdi. Bir diğeri ellerini arkasına kelepçeleyip hücreye konmadan ayaklarına takılan prangaları ayak bileklerine geçirdi. Göken zincirlerin birbirine çarpma, taş zeminine sürtünme seslerini işitebiliyordu. Sesler yakınlaştı ve yavaşça kapısının önünden ilerledi. Hemen ardından onun kapısı da açıldı. Elleri ve ayakları kelepçelendikten sonra hücreden dışarı çıkartıldı. İki asker onun direnmesine meydan vermeyecek şekilde kollarına girdi. Bu askerler onu hücreye getirenlerden açıkça daha esaslı ve iri adamlardı. Koridorun kapalı kapıları ardında Mert'in sürüyen zincirlerinin sesi kulaklarına ulaşıyordu. Ama kendisini göremiyordu. Kapılar birbiri ardına açıldı. Üst kata çıkan merdivenlerden çıktılar. Geniş koridorun sonunda başka bir demir kapı onları karşıladı. Askerlerden bir tanesi elindeki anahtarla kapıyı açıp içeri girdiler. İçeride genişçe bir koltuğa bağlanmış Mert pis pis sırıtıyordu. Askerlerden uzun olanı Gökhan'ın baldırına otomatik tüfeğinin dipçiyle vurup dişçi koltuğuna benzer metal koltuğa oturmasını emretti. Acıdan kasılan kaslarına biraz zaman tanıyıp adamın gözlerinin içine bakarak bir küfür sallayıp koltuğa oturdu. Elleri ve ayakları iki yanda koltuğa sabitlendi. ''Ne yapıyor bu salaklar be?'' Mert'in cevap vermesine zaman kalmadan bacağını dipçiyi indiren uzun boylu asker yumruğu olanca gücüyle Gökhan'ın suratına indirdi. Kanlı salyaları içinde bir dişini de yere tükürdü. Mert kıpırdayamadığı yerinde hareket edebilmek ve adamın üzerine atılmak için ne kadar çabalasa da omzuna yediği dipçik darbesi ve ellerini bağlayan zincirler izin vermedi. ''Allah'ın belası! Erkek sen çöz şunları!'' Bu sefer arkadan yaklaşan askerin sert dirsek kemiği neredeyse Mert'in yanağından bir parça koparacaktı. Bu sırada demir kapı açıldı. Önce iki er odaya girdi. Peşinden üst rütbeli bir subay jilet gibi üniformasıyla içeride belirdi. Bütün askerler hazır ola geçip oldukları yerde içeri giren rütbeliyi selamladı. Asker selamları alıp koltuklara bağlanmış iki adamın karşısına geçti. ''Beyler öncelikle size merhaba demek isterim. Bakın bayım, teamülleri bilmiyorsanız ki bilmediğiniz anlaşılıyor, hemen Türk makamlarına durumumuzu bildirin.'' Mert konuşması bitince aslında çok aptalca bir şey söylediğinin farkına vardı. Karşısında birkaç çömezden fazlası vardı ve isterlerse kimsenin ruhu duymadan onları hücrelerine ayırabilirlerdi. ''Cesaretinizi takdir ediyorum bayım ama oturduğunuz yerde bunun hiçbir faydası yok. Şimdi şamatayı keselim ve esas konumuza gelelim. Kimlikleriniz haber alma teşkilatlarında bolca bulunuyor. Şimdi sadece bir soruma cevap vermenizi istiyorum. Afganistan'da ne işiniz vardı?'' İki adam birbirlerine baktı ve ikisi de ağız dolusu gülmeye başladı. Bunun üzerine yanlarındaki erlerden biri silahın kabzasını Gökhan'ın omzuna olanca kuvvetiyle indirdi. Bu arada rütbeli olan elini kaldırıp askere dur işareti yaptı. İki adam birbirlerine tekrar kaçamak bir bakış attılar. Aslında verecekleri cevap çok komik olacaktı ama doğruydu. İkisi de bir ağızdan şöyle dedi. ''Bilmiyoruz.'' ''Evet, anlıyorum. Peki İtalya pasaportları ne içindi?'' ''Beyler durumunuz çok ciddi. Aslına bakılırsa buraya sağ gelmeniz bile mucize. Doğrusunu söylemek gerekirse buradan sağ çıkmanız da mucize olur. Siz iki askerimizi öldürdünüz ve şu an beyninize birer kurşun sıkmamak için bir sebebim yok. Kendimizi müdafaa ettik. Sizi sadece söyleyeceğiniz şeyler hayatta tutabilir ve eğer işe yarayacak bir hikayeniz yoksa yaşamınızın zerre kadar önemi yok.'' Ayrım 10 sonu, sayfa 105.